Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Yeni haftayı birlikte karşılayalım. Ben sosyal medyadan paylaştım. Siz de paylaşın. Şimdi bugün tahmin ettiğiniz gibi hukuk konuşacağız. Çünkü 6 senedir burada şöyle bağırıyorum ben. Türkiye'nin pek çok sorunu var, pek çok büyük sorunu var. Bakmayın siz öyle Mehmet Üçtunç Tas Has Kayısı Hoşafı'nın falan atıp tuttuğu saçma sapan yalanlara. Türkiye'nin en önemli derdi adalet, adaletsizlik. Çünkü bir yandan tutukluluğunda mesela 1500. gününe girecek olan, yarın değil öbür gün yanılmıyorsam, 1500. gününe girecek olan Osman Kavala davasını alın. İsterseniz Selahattin Demirtaş'ın durumunu, isterseniz cumartesi annelerinin durumunu, isterseniz atanamayan öğretmenleri, aklınıza ne geliyorsa TÜİK'in söylediği saçma sapan yalan. Hepsi bir şekilde gelip yoksulluğumuz da dahil olmak üzere adalet noktasında düğümleniyor. Ve öyle bir düğümlenme ki bunu çözebilmek için yasal düzenleme yapmak yetmiyor. Yasaya bakışın değişmesi gerekiyor. Bugün yayının başlığındaki söz bana ait değil. Önce onu söyleyerek başlayayım. Cicero'nun bir sözü bu. Yani bazen aklınızdan şu geçiyor olabilir, benim de geçer. Ya bu kadar basit bir söz. Biri söyledi diye mi önemli? Hayır, değil. Çünkü söz Cicero'nun da, Cicero bir hukuk adamı, bir devlet adamı, milattan önce 2. yüzyılda yaşamış, ondan sonra 1. yüzyılda ölmüş, öldürülmüş daha doğrusu, başı kesilerek idam edilmiş bir hukuk adamı, bir devlet adamı, Romalı. Ama önemi şu, yaptığı konuşmalardan bugüne kalan parça parça felsefi bir takım notlar aslında hukuk zemininin oluşmasını sağlamış. Nasıl bir sağlama biliyor musunuz bu? Mesela burada söylediği sözün biz bugün altını dolduracağız, yaşadıklarımızla dolduracağız. Orada dediği her şey başlangıçta küçüktür. Aslında yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için toplumsal arzunun oluşumundan bahseden bir şey. Çünkü Cicero'nun felsefesine göre bir yasanın doğayla uyumlu olması kaçınılmaz. Hatta iyi bir yasa doğal olan düzenin tamamlayıcısı olmak zorunda. Doğal doğrunun tamamlayıcısı olmak zorunda. Bizim bugün yaşadıklarımız nasıl doğal olandan, sıradan olandan, gündelik olandan kopuşu getiriyorsa, onun sonucu olarak ortaya çıkıyorsa, bundan binlerce yıl önce bunu söyleyebilmiş bir insanın sözü de bu anlamda önemli hale geliyor. Hafta sonu çok şey yaşadık. Hepiniz çok şey yaşadınız. Yani isterseniz İnanın isterseniz inanmayın, mesela TÜİK'in açıkladığı rakamların ardından Türkiye bir enflasyon tartışmasına girdi. Türkiye'de sıradan insanlar normal bir ülkede, yani insanların sabah kalkıp işine gittiği, okuluna gittiği, evinde oturduğu, hiçbir şey yapmadığı, yayıldığı, kitap okuduğu, televizyon izlediği bir ülkede asla olmayacak şekilde baro başkanlığı, barolar birliği başkanlığı seçimlerini takip etti. Bu sağlıklı bir şey değil, her şeyden önce bunu söyleyelim. Bu sağlıklı bir şey değil. Bu alanın mensupları dışında hiç kimsenin bilmesi gereken bir gelişim değil. Ama Erinç Sağkan'ın, Ankara baro başkanının, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilmesi Türkiye'de farklı bir anlam içeriyor. Bugün her şey başlangıçta küçüktür sözünü doldururken onu da kullanacağız. Mesela bugün yayının görseli olarak kullandığım sıradan bir palto düğmesi. O düğme bize aslında hukuku hatırlatacak. Çünkü bundan çok uzun değil, 5 sene önce yaşadığımız bir rezaletin göstergesi o. Cübbenin, hukukçu avukat cübbesinin üzerinde düğme olmama gerekçesini hatırlayacağız bugün bu yayının altını doldururken. Hukuk nasıl bozuldu, ondan sonra ekmek nasıl küçüldü sorusunun cevabını arayacağız. Çünkü bunların tarihsel anlamda hepimizin elle dokunabileceği çok önemli göstergeleri var. Yaşarken çok önemsemeyenler var. Mesela 8,5 yıllık iktidarı boyunca önce iktidarla kavga ederek kendine bir alan, arka sağlamış. Pek çok sevdiğiniz, hani bayıldığınız, sabahlar eskiden bana yazılarını yollardınız. Çok şükür yollamıyorsunuz artık. Ama ben size şunu anlatmıştım. Patlıcanın değil, hükümdarın dal kavuğundan bahsediyorsunuz. Kime yazı yazdığına bakmaz o. Yani Cem Uzan'ı da övebilir, Metin Feyzoğlu'nu da övebilir diye. Şimdi yazıları paylaşılmaya başlanmış. Mesela öyle yazarlar tarafından da övgü sağladığı dönemden sonra hemen bir sonraki adımı atıp iktidara yanlayıp iktidarını, kendi kişisel küçücük iktidarını 8,5 yıl sürdürebilmek uğruna yaptığı iğrençliğin dün sonlanmasını seyrettik hep beraber. Neden Türkiye'de Barolar Birliği Başkanı'nın değişmesi sıradan gündelik bir hayat içinde önemli hale gelebilir? Bir daha söylüyorum, bu son derece sağlıksız bir şey. Akıllıca bir şey değil. Nasıl Türkiye'de insanlar sabahları ya da gece yatmadan önce 12'yi geçti bir bakalım deyip resmi gazeteyi açıyorlarsa ve bu gerçekten çok büyük sağlıksız bir durumsa, bu da aynı şekilde sağlıksız. Çünkü Ankara Baro Başkanı seçilen Erinç Sakan gencecik bir avukat. Gençliğinin yanında aslında tavırlarıyla öne çıkmış bir avukat. Çünkü Barolar Birliği'nin attığı bütün adımlarla uyumsuz hale gelebilmeyi göze alarak, mesela onlara karşı gelen HSK'nın yapısı içinde yenilenme çalışmalarında hukuksuzluğun Türkiye'nin temeline yerleşeceğini düşünerek, Türkiye'de yargı mensuplarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşü burada karşılayan, onlarla birlikte soğukta bekleyen bir insan. Bu yüzden önemli işte. Türkiye'de değişimin de başlangıçta küçük olabileceğini düşünenler açısından son derece önemli bir adım bu. Bugün konuşacağımız bu işte bizim. Hatırlıyor musunuz? Bugün hafızanızı zorlayacağım biraz sizin. Yayının sonunda özür dileyerek kendimle ilgili bir hukuksuzluktan da bahsedeceğim. Bu sadece yardım çağrısı değil, aynı zamanda kayda geçmesi açısından önemli. Hırsızlığın ülkede, sadece ülkede değil, dünyada ama bizim aramızda, bizim toplumumuz içinde ne kadar sıradanlaştığını konuşacağız. Dünyanın başka bir yerine de gidilse de aslında burada yaşanan hukuksuzluğun Türkiye'de yaşayan herkesi etkilediğini, herkesin kendi küçük hukuksuz alanını nasıl oluşturduğunu konuşacağız. Bakın, dün gece yayın için çalışırken, yani sıradan olanı gündeme getirmek burada yapmaya çalışmadığımız bir şey. Hatta olmasın diye uğraştığım bir şey. Ama şu hatırlatmayı yapmanın kaçınılmaz olduğunu düşündüm. Çünkü dün bir haber izledim. Sosyal medyada gördünüz, ben ana haber bülteninde izledim. İnsanın gözyaşı bazen içine akmıyor. Hakikaten dışarı da taşıyor. Böyle höyküre höyküre ağlamak istiyorsunuz. Sinirden birilerine yumruk atmak istiyorsunuz. Bu iğrençliğin nasıl çözülebileceğini yüksek sesle bağırarak anlatmak, sormak istiyorsunuz insanlara. Muhabir kardeşimin adını bilmiyorum ama Fox TV'nin hazırladığı bir haberde bir yurttaş, dağ gibi bir adam, dağ gibi, kelimenin tam anlamıyla dağ gibi bir adamın işsizliğin pençesinde kıvranırken iş başvurusu yapmak üzere gittiği bir fabrikadan yalvararak tavuklarıma vereceğim diye kuru ekmeği alıp evine getirip evinde eşiyle birlikte onu ıslatarak yemesini ağlayarak anlatışına şahit oldum. Eşi yanında görünmemeye çalışarak yüzünü kapatarak ağlıyordu onunla birlikte. Türkiye'de yokluk bu boyuta gelmişken bakmayın siz Mehmet Üçtunç Tas Has Kayısı Hoşafı gibi iğrenç insanların anlattıkları ufak tefek sıkıntılar olabilir söylemlerine. Bakmayın siz Mahir Ünal'ın kendi memleketinde daha önce herkesin gözünün içine bakarak önce yapılamaz yapılabilir dedikten sonra iş dünyasını savunarak sonra reisinden aldığı fırçanın ardından tam 180 derece karşısına geçtiği için insanlar tarafından protesto edilmesini, açılan devlet hastanesiyle ilgili törene kimsenin gelmemesine yüksek sesle bağırmasını. Bütün bunlar o hukuksuzluğun içinde işte. İnsanların artık burasına gelen yokluğu da doğuran hukuksuzluk. Çünkü bütün bunların temelinde onlar var. Türkiye çok acayip bir şey yaşadı. Başka bir ülkede yaşandığında normalde insanların ne yapacağını bilemediği ama bunun için karşılığını mutlaka almak üzere harekete geçeceği pek çok şey. Tam tarihiyle söyleyeyim size. Türkiye'de o dönemin Cumhurbaşkanı memleketine, Rize'ye yaptığı bir seyahatin öncesinde Mayıs ayıydı. Mayıs'ın böyle sonlarına doğru bir dönem, 2016 yılı, 5 sene önce. 2 günlük bir ziyaret yaptı memleketi Rize'ye ama beraberinde Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay başkanlarını da götürdü. Hep beraber çay topladılar, hatırlarsınız. Ve burada o görüntü yaşandıktan sonra yayında, hemen ertesi gün yaptığım yayında dedim ki bakın bu iş Türkiye'de hukukun artık yerle eksen olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'de buna itiraz etmesi gerekenler itiraz etmediği andan itibaren ne kadar bağırırsak bağıralım, sıradan insan ne söylerse söylesin bu hukuksuzluk yeni hukuksuzlukları doğuracak. Her şey başlangıçta küçüktür. Ondan sonrasına nereye gideceğini artık tahayyül bile edemeyeceğiz. Türkiye'de Barolar Birliği Başkanı olarak 8,5 yıldır oturan, o koltukta oturan Metin Feyzoğlu ağzını açmadı bununla ilgili olarak. Oysa burada savunması gereken yüksek yargının hakkı değildi. Yargı mensuplarının, stajyer avukatlar dahil olmak üzere içine girdikleri hukuk dünyasının nasıl yere yapıştığını gösterebilmekti. Yapmadı bunu. Yapmadı. Bunu yapmak yerine kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Çünkü iktidar ona yeni olanaklar gösteriyordu. Hayır, sadece yeşil pasaporttan, gülerek alkışladığı o törenden falan bahsetmiyorum. Makamın korunabilmesine ilişkin bir takım ayrıcalıklar. İnsanlar bu görüntüyü izledikten sonra, sıradan insanlar, ne olup bittiğini anlamaya çalıştılar ama yargı adına, mesela Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ bağırdı o gün. Dedi ki bu kabul edilemez. Böyle bir görüntülenme insanlar tarafından aynı yere gelebilmek kabul edilemez kardeşim. Bunu yapamazsınız. Bu adam Yargıçlar Sendikası Başkanı. Biz Barolar Birliği Başkanı'nı görmedik ortalıkta. Buna hiçbir şey söylemedi. Bakmayın sonra Barolar Birliği'nin kongresinde o toplantı sırasında çıkıp benim için yargıçların Ankara'ya yaptığı o ziyaret sırasında oraya gitmemek hataydı falan gibi saçma sapan sözler söyledi. Yani tribünlere oynayıp hesapta nedamet getirerek belki toparlar mıyım diye düşündü ama burada yapılması gereken şeyi Mustafa Karadağ yapmıştı zaten. Yüksek sesle bağırmak gerekiyordu. Avazın çıktığı kadar bağırmak gerekiyordu. Çünkü Mustafa Karadağ'ın orada söylediklerinin içinde yayında da kullanmıştık bunu. Bir hatırlatma vardı. Diyordu ki Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Obama'nın girdiği bir tören salonunda ayağa kalkmayan yargıçların konuşulduğu, bunun gündeme getirildiği bir dönemde böyle bir şey yapılamaz. Buradan sonra ki bu olay yaşandığında hafızam beni yanıltmıyorsa 19 Mayıs'tı. Yani tam da bir gösterge olarak sokulmuştu gözümüzün içine. Bu saatten sonra yargının nasıl liyakatsiz ellerde olduğu herkes tarafından malum olmak zorunda. Ve bu saatten sonra Yargıtay'ın da, Danıştay'ın da, Sayıştay'ın da başkanları kaldıramayacakları ağır bir yükün altındalardır. Hatırlıyor musunuz sözleri? Ama sadece Mustafa Karadağ bağırdı. Onun dışında hiç kimse ağzını açmadı. Barolar Birliği, baro başkanları dışında onların birliği ses çıkartmamasına rağmen tek tek ses yükselttiler. Kabul edilemez, yapamazsınız bunu dediler. Ama Barolar Birliği üstlerinde bir tampon vazifesi gördü. Çünkü tam da yapılması gereken şey. Bugünün oluşan o iğrenç Göbels medyası gibi davrandı. Çünkü orada baro mensuplarının üzerini kapattığınız zaman seslerinin yüksek çıkmasını engelleyebilirsiniz. Elbette bununla kalmadı hiçbir şey. Her şey devam etti. Çünkü biz hani bugün kendini fasulye gibi nimetten sayıyor, özgür ağırlığını anlatıyor. Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter'le eşit özgür ağırlıkta olduğu dalga geçilerek kendisine söyleniyor ya. 2014 yılında yine Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bugün yayına da konu olan o düğmeyi aradı hepimizin gözünün önünde. Çünkü Erdoğan yanına geldiğinde cübbesini iliklemeye çalıştı. Cübbesinin iki ucunu bir araya getirmeye çalıştı. Oysa hepimiz çok iyi biliyorduk ki demin Mustafa Karadağ'ın söylediği gibi hiç kimsenin önünde eğilmeyen, hiç kimsenin önünde ayağa kalkmayan yargı mensupları o güne kadar cübbelerinde düğme aramamışlardı. Çünkü yoktu o. Olmamasının da bir gerekçesi vardı. Başkasının karşısında eğilmemek gibi, başkasının karşısında el etek öpmemek gibi, onlarla çay toplamamak gibi, aynı şekilde onların karşısında düğme iliklemek de yoktu bu işin fıtratında birilerinin sevdiği gibi. Ama bu yapıldı, bu yaşandı. Üst üste böyle görüntülerin verilmesi, mesela o gün kurban olduğum verdikçe veriyor diyen Bülent Arınç rahatsız olmadı bu görüntüden. Hiç sıkıntıya düşmedi, kendisinin de bir hukukçu olduğunu söyleyerek. Bugün siyasette kendilerine yeni alanlar açmış olanlar var ya, hani Erdoğan'ın hukuksuzluğundan dem vuranlar, zamanında ona nasıl itiraz ettiğini söyleyenler, hiç kimse ağzını açmadı. Mesela ben 2014 yılında yaşanan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümündeki bu cübbe ilikleme çalışması hikayesine Ali Babacan'ın ne tepki verdiğini merak ediyorum. Oysa bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntının temelinde bu var. Çünkü bugün mesela TÜİK doğru rakamlar açıklamıyorsa, bununla ilgili olarak bile adalet arayamıyorsa insanlar, temelinde bu var işte. 2016 yılında yine bunun yaşandığı, yani 19 Mayıs'taki çay toplama, Rize'de çay toplaması görüntüsünün yaşandığı yıl, aslına bakarsanız dün akşam benim de hafızamda yer almamış. Yani o gün bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü ardından ne çabuk unuttuk, ben kendime de hayret ediyorum. Aynı yılın Ocak ayının başlarında Ankara'da bir toplantı düzenlendi. Dikkatinizi çekiyorum. Demin dedim yani Ali Babacan ne tepki verdi acaba diye. Bugün hukuktan nem vuruyor kendisi. Hukuksuzluktan bağırıyor. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz gözünün içine bakarak alkışladınız o törenlerde. Bakın aynı yılın Ocak ayında Ankara'da bir toplantı düzenleniyor. Bülent Arınç'ın hani kurban olduğum verdikçe veriyor diye yüksek yargıya yapılan atamaları öven, insanları sinirlendirmek için, bam tellerine basmak için bilinçli olarak bunu yapan şahıs var ya, tam da onun bunları yaptığı dönemde 2016 yılında, 2015'ten sonrasına ben karışmam diyor ya, belki Ahmet Davutoğlu karışabilir. Ne alakası var diyeceksiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Melik Gökçek Ankara'da bir tören düzenledi. Bakın bu bir parti toplantısı. Bal gibi, buz gibi, boru gibi bir parti toplantısı. Çünkü kendisinin yeni projelerini tanıtmak üzere. Ahmet Davutoğlu başbakan sıfatıyla katıldı. Orada o toplantının içinde yer aldı. Ve aynı yerde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de vardı. Ve şu sadece baro başkanları tarafından. Hem Ankara hem İstanbul hem İzmir baroları bununla ilgili bağırdı. Barolar Birliği ses çıkarmadı. O toplantıya ilişkin olarak insanlar dedi ki protokol sırasında siz oturamazsınız bir parti toplantısında. Bunu yapamazsınız. Yaptılar. Bu yapıldı ve Ahmet Davutoğlu o toplantıda yüksek yargının iki değerli temsilcisinin ön koltukta oturmasına itiraz falan etmedi. Alkışlandı, hep beraber alkışlandı, hep beraber gev gev gülündü. Bugün hani sureti haktan görünmeye çalışıyor ya herkes. Hafıza, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının panzehiridir. Unutmayın, aklınızın bir yerinde yer alsın diye oturuyorum. Geceleri bunları çalışıyorum. Manyaklığımdan değil, yanlış anlamayın. Yoksa hani şunu yapabilmek çok mümkün. Gerçekten bir ödül töreninin içinde çıkıp yavşak yavşak sırıtarak, insanlara kötü espriler yaparak, kadın döven bir herifin ardından ödül alıp bundan mutlu olabilmek mümkün. Yapılabilir böyle şeyler. Tribünlere oynamak mümkün mesela. Bugünkü bazı siyasetçilerin yaptığı gibi. Ama bunun yerine hafızayı zorlamak, hafızanın içinden parça çıkartıp koymak, yarın insanların yüzüne nasıl bakacağınızla alakalı bir şey. Eğer hani rahmetli babaannemin dediği gibi yüz surat Hacı Murat bir tipseniz bunların hiçbir önemi yok. 2015 yılında demin bahsettiğimiz Yargıtay'ın başkanı İsmail Rüştü Cirit Bey var ya, kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uğurlarken makam otomobiline kadar geçirdi. Bunlar yapılabilecek şeyler değil. Yapamazsınız kardeşim bunu. Bunun ne saygıyla alakası var ne devlet adabıyla alakası var, böyle bir şey yok. Yüksek yargı bunu yapamaz, nokta. Bu kadar basit. Nokta. Ama kendisini uğurladı ve ardında yargıta üyeleriyle birlikte hep beraber kafalarını öneyerek el salladılar, uğurladılar. Neden? Çünkü yüksek yargı bunu bekliyordu. Tabi sadece çay mı topladılar diye düşüneceksiniz. Hayır efendim, ondan bir sene önce de aslında zeytin toplamışlardı beraber. Anayasa Mahkemesi'nin bugün başkanlığını yapan Sayın Zühtü Aslan var ya, hani zaman zaman yaşanan hukuksuzluklardan ses çıkartıyor, bağırıyor. Bunu yapamazsınız. AİHM kararlarına uyma zorunluluğu var. Karşı oylar yazıyor zaman zaman. Millet ayağa kalkıyor, alkışlıyor falan. Balıkesir'de beraber zeytin hasadı yaptılar. Bunlar unutulacak şeyler değil ki kardeşim. Bunlar tekil olaylar olarak ortaya konulup ardından da çıkartılıp insanlara bak bunları yapmıştı denilip kapatılacak şeyler değil. Sadece bu değil çünkü yaşadığımız. Bütün bunların hazırladığı hukuksuz zemin Türkiye'nin geldiği yeri gösterdi. Ondan sonrasında mesela lüks bir aracın içinde elindeki porselen tabaktan gev gev gülerek kokain çeken bir aşağılık yaratık sadece parti içi değerlendirmeye tabi tutuldu. İçişleri Bakanlığı'nın ne yaptığını öğrenemedik biz. Öyle bir sıkıntı olmadı. Aynı İçişleri Bakanı mesela Sayıştay'ın uygulamasından rahatsız olduğu için kurumu basarak kurumun başkanının yanından bir dairenin üyesini arayıp fırça attı. Bununla ilgili yayınlanan hiçbir habere tekzip gelmedi. Çünkü o da biliyordu ki bunun yapılması gerekiyordu ona göre. Yani zaman zaman yüksek yargıya ayar verilmesi gerekiyordu. Ne de olsa o yüksek yargı çağırdığında istersen zeytin toplamaya, istersen çay toplamaya gelebilecek durumda. Arabanın arkasından eğilip el sallayabilecek durumda. Bizim bugün geldiğimiz yer aslında tam da Cicero'nun söylediği gibi her şey başlangıçta küçüktür felsefesinin devamı. Ama aynı şey sadece kötülüğü ifade etmez. Bugün her şey başlangıçta küçüktür felsefesinden hareketle Türkiye'de Barolar Birliği Başkanı'nın değişiminin aslında nasıl bir değişime işaret ettiğini de görebiliriz. gözümüzün içine bakarak yalan söyleyen insanların. Yani ufak tefek ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ama bunların nasıl düzeleceğini göreceksiniz diye gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen insanların artık bir mitingde insan toplayamadığı için hüngür şakır ağladığını görüyoruz. Her şey başlangıçta küçüktür. İstanbul'un, özellikle İstanbul'un ama pek çok büyük kentin de kazanıldığı yerel seçimler bu anlamıyla her şey başlangıçta küçüktür felsefesinden bir kar topunun nasıl çığa dönüştüğünü gösteriyor. Bugün Türkiye'de umut dediğimiz şey kıymık kıymık toplanıyor. Doğrudur. Çünkü umutsuzluk kepçe kepçe dağıtılırken bu ülkede kıymık kıymık topladığımız umutlarla bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Ama emin olun bu gelecek uzak falan değil. Bunlar romantik cümleler falan da değil. Neden biliyor musunuz? Yaşanan her şey bir sonrası için adımı gösteriyor aslında. Bütün bunları siyasetten bağımsız düşünün. Hepimizin bir siyasi görüşü var. Doğrudur. Hepimiz siyaseten bir şeylere inanıyoruz, bir şeylerden hoşlanıyoruz, bir şeylerden hoşlanmıyoruz. Zaman zaman bağırıyoruz ama bizi ortaklaştıran şey adaletsizlik karşısında yükselttiğimiz sestir. O yüzden Erinç Sağkan'ın seçilmesi, Cicero'nun söylediği gibi her şey başlangıçta küçüktür felsefesinden bazılarını önemsiz görünebilir. Ama yaşamlarımızdan çalınan şeylerin tek tek geri alınmasının kar topudur. Çünkü bugün yaşadığımız haksızlıkların tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Hukuk zeminine bakarsanız Türkiye'de yasal bir boşluk yok. İnsanların yasadan ne aradıklarıyla alakalı değil bizim sorunumuz. Yasanın nasıl uygulandığıyla alakalı. Onun için bir ödül törenine baktığınızda elinde en çok koparttığı kadınların saçı olan bir herifin yaşam boyu onur ödülüyle taçlandırıldığını görebiliyorsunuz. Diğer ödül alanlar da sesini çıkartmıyor bununla ilgili olarak. Konuşmuyorlar. Oysa hepsi ekrana çıktığını bildiği için o podyumda kadına yönelik şiddetle ilgili ardını arkasını tutamayacakları saçma sapan mesajlar veriyorlar. Nasıl olsa doldurmak çok önemli değil onlar için. Birileri bırakacak. Bugün bundan 2000 sene önce söylenmiş bir sözün altını doldurmaya çalışıyoruz, farkında mısınız? 2000 yıl. Hani bu gök kubbe altında söylenmiş yeni bir şey yok diyor ya Shakespeare. Sadece öyle bakacak olsak bile söz yeni olmayabilir ama altını kendi yaşamlarımızla dolduruyoruz biz. Biz bu ülkede hukuksuzluktan en çok şikayet ediyoruz. Bir insan dağ gibi bir adam eşinin yanında gözyaşlarını tutamayıp kuru bir ekmeği eve getirip tavuklara vereceğim diye aldığı kuru bir ekmeği eve getirip nasıl böldüklerini anlatıyor. Nasıl yediklerini anlatıyor. Ve bir yandan Türkiye'de bu işi yapan kurumun ana muhalefet lideri tarafından ziyareti sadece bir parti toplantısında, altını çizerek söylüyorum. Kendisine asla soru soramayacak, asla ses çıkartamayacak, asla karşısında sessiz bile kalamayacak bir kitleye ona randevu vermek zorunda değil. Çünkü hesap vereceği o değil. Hesap vereceği benim. Bana ancak hesap verir, ona randevu vermek zorunda değil diye anlatılabiliyor. Ama unutmayın. Elbistan'da insanlar kendileri için çok önemli olan bir hastanenin açılış törenine gitmiyorlar. Neden gitmediklerini iktidarın temsilcisi sorduğunda mazotun fiyatını anlatıyor insanlar. Mazotun ne kadar arttığını, açlığın ne kadar yaygınlaştığını anlatıyorlar. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. İktidarın yalakası bir yazar, televizyon ekranlarından insanları tehdit eden biri bugün çıkıp diyor ki iktidar Erdoğan ekonomi kurmaylarını televizyona yollamalı. Onlara ekonomide sorunlar olduğunu, insanlara sorunlar olduğunu ama bunu çözecek iradenin ve kudretin sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında olduğunu anlatmaları lazım. Yoksa iş kötüye gidiyor. Her şey başlangıçta küçüktür. Tam Cicero'nun söylediği gibi. Ama küçüklüğü eğer ifade edecekseniz büyüğünde ne hedeflediğinizi de söylemeniz, insanlara göstermeniz lazım. Bizim bugün yaşadığımız, hayatımızdan çalınan her şeyin teker teker geri alınmasının belki küçük adımlarından bir tanesi. Belki o küçücük adımla nereye gidebileceğimizin, kepçeyle hayatımızdan çalınan umutların kıymık kıymık geri toplanmasının ilk aşaması belki. Ama emin olun son derece önemli. Çünkü her şey hukukla başlayacak. Açlığın, yoksulluğun mücadelesi bile ancak hukukla devam edecek. Hepinizden çok özür dileyerek kendimle ilgili bir şey paylaşacağım. Ama bu hırsızlığın nasıl yapıldığını bilin, görün istiyorum. Bundan sanırım 4 ay kadar önceydi. Bir yaz akşamı bir izleyicinin yolladığı bir şeyle, bir izleyicinin yolladığı bir mesajla Şaşırdım ama doğrusunu isterseniz manipüle edilmeye çok çalışılıyor bu yayın zaten. Yapılmaya başlandı ilk günden beri. İnsanlar yalan yanlış bilgiler atıyorlar, yalan yanlış fotoğraflar paylaşıyorlar. İstiyorlar ki o yanlışa ben de, biz de ortak olalım, buranın güvenilirliği düşsün. Dertleri bu, biliyorum. O yüzden çok fazla itibar etmiyorum. Fotoğrafta, bir dürüm dönercide, bu yayında çok sıkça kullandığımız, hatta yayının başlığında da sıkça kullandığımız şu fotoğraf var ya, şu gördüğünüz fotoğraf. Bu fotoğraf vardı ama dürümcünün içinde benim ne işim olduğuna dair komik ifadeler yer almıştı. Abi bizi mi yiyorsun sen de ya? Türkiye'de hani gazetecilik yapıyorum diyorsun. Dünyanın bir yerinde gelmişsin, kebapçı açmışsın diye. Gerçekten ciddiye almadım. Gerçekten bununla ilgili çok düşünme ihtiyacı bile hissetmedim. Bir iki tane daha geldi. Sonra unutuldu diye düşünüyordum. Ama cumartesi akşamı çok sevdiğim bir dostum Barcelona'dan bir görüntü yolladı. Barcelona'dan. Bakın görüntü şuydu bana yolladığı. Bu bir kebapçı. Sabaha kadar açık bir dürüm dönerci. Avrupa'nın pek çok yerinde şubesi var. Berlin'den başlamış. Tarık Kara adında birine ait aslında. Ama sanırım hani ticaret hukukunda franchising denilen bayilik verme sistemiyle çalışan bir şey. Böyle yapıyorlar işlerini. Üzerinde Mustafa's Gemüse Kebap yazıyor. Sabaha kadar açık bir dürüm dönerci bu. Türk usulü, hani bizde olduğu gibi kayıntı yapmaya çalışan insanlar için geceleri bir çözüm arıyor. Yalnız yukarıdaki fotoğrafa dikkatinizi çekerim. Ben varım o fotoğrafta. Hani demin size gösterdim ya, sadece ben yokum. Yayının içinde kullandığımız şu Yılmaz'ın, Oçis abinin yaptığı bir gerçek fotoğraftan yaptığı böyle bir vinyet var. Olduğu gibi kullanmışlar. Hiç de rahatsız olmamışlar bununla ilgili olarak. Yani insanlar şöyle bir şey söylemişler. Demişler ki ya bu kardeşim önemli değil. Sonuçta burada yapılmaya çalışılan hikaye yani bizi çok rahatsız eden bir şey değil. Böyle bir şey dayamışlar. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü şaşkınlığımın gerekçesi böyle bir şeyi niye yapacağı insanın. Hani sonuçta ben öyle aleme şan olmuş çok meşhur biri falan değilim ki. Neden böyle bir şey yapar? İnternet üzerinden mi acaba yaptı? Fotoğraflar bununla bitmedi. Mesela bu da aynı yerin yan duvarı. Gördüğünüz gibi içeride görünen görüntüsü. Menüde falan da var bu arada. Menüye falan da koymuş. Her şekilde hepsi olarak İnsanlar bunu görüyorlar, gidiyorlar. Sonra bu insana ulaşmaya çalıştım ben. Bir telefon numarası var. İspanyolca bir cevap veriyor. İnternet üzerinden bulunmuş bir fotoğraf. Feri Hanım bir dakika. Acaba sizi sevip takip eden bir dürümcü olabilir mi? Bu olamaz. Bakın bu bakış işte deminden beri konuştuğumuz hukuksuzluğu getirir. Ya insana sormadan siz bir şeyini alabilir misiniz? Bu hırsızlık. Bunun başka adı yok. Bu hırsızlık. Lütfen yumuşatacak bakışlardan kaçının. Sonra Instagram hesabını buldum. Bakın Instagram hesabı bu. Hesapta profil fotoğrafı olarak da kullanıyor. Hiçbir rahatsızlığı yok. Hiç. Instagram üzerinden mesaj attım kendisine. Dedim ki bu yaptığınız suç. Bana 6 saat sonra Instagram üzerinden 2 satırlık bir şey yazmış. İşte sizlere yaşattığımız rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. En kısa sürede bunları kaldıracağız. Bu kadar basit değil. Bu kadar basit değil. İsmini bile yazmaktan, daha sonrasında Instagram hesabını kilitli hale getiren, dükkan açık, düşünsenize kafasızlığı. Dükkan açık, hesap kilitli. Yani hesaba başka yerden, sizler görebilirsiniz. Bir daha söyleyeyim size, bakın hesap bu. Mustafa Gemüse Kebap, BCN. Barcelona. Çünkü Barcelona'da. Hatta size adresini de göstereyim. Sağ olsun sevgili arkadaşım. Bakın tam burada. Rambla Caddesi'nde. Yaşadığımız hırsızlıklar o kadar büyük ki artık. Beni en çok ilgilendiren ne biliyor musunuz? Bana bununla ilgili kendisine ben dava açacağım size dediğimde geri gelen cevap son derece düzgün Türkçe ile yazılmış bir cevaptı. Yani bunu yazan, bunu yapan bizim içimizden biri. Başka biri bunu yaparken 1500 kere düşünürken bunu yapan insan aklından bile geçmiyor. Çok rahat davranıyor. Neden biliyor musunuz? Hukuksuzluk da başlangıçta çok küçük bir şeydi. Her şey başlangıçta çok küçüktür dediği gibi Cicero'nun. İsterseniz benim yaşadığım hırsızlıktan alın. Bununla ilgili dava süreci başlıyor bu hafta. Onu bilin. Yani buradan bir takım güler yüzlü insanlar iyi niyetleriyle ya affedin ama ne olacak ya falan diyecekler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir insanın rızası olmadan herhangi bir şeyini, bu görüntü de olabilir, kalemi de olabilir, cep telefonu da olabilir, almanızın adı dünyanın her yerinde hırsızlıktır. Ve bunu yapıp Mayıs ayından beri o fotoğrafla para kazanıyorsanız eğer, yaptığınız şey hırsızlığın sadece büyümüş halidir. Bu kadar. Bu hafta içinde bununla ilgili Barcelona'da dava açmak çok mu zor? Yok. Yani sonuçta parasını arkadaş kaybedeceği için o ödeyecek. Çok sorun değil, çok sıkıntı değil. O olur, hepsi halledilir. Ama bizim asıl olan hayatımızdan çalınan her şey için öne çıkıp bağırma cesareti gösterebilmemiz. Erinç Sağkan'ın Barolar Birliği Başkanı seçilmesini lütfen böyle değerlendirin. Yaşamımızdan kepçelerle çalınan umudun kıymık kıymık geri alınma aşamasındayız. Doğrudur, uzun sürecek. Hep söylüyorum ya, hiçbir şey bugünden yarına olmayacak. Kimse öyle düşünmesin. Ama bunu yapacak kararlılığı, cesareti, iradeyi gösterdiğimiz andan itibaren çözülecek. Bütün yalanlarla baş edebilmek mümkün. Yeter ki o kararlılığı gösterin. Yeter ki korkmayın. Kağıttan kaplanın devrilebilmesi için birinin üflemesi gerekiyor. Üfleyebilmek için o birinin cesaretli olması gerekiyor. O cesaret gösterildikten sonra kaplanın üzerine basıp geçmekte hiçbir şey yok. Bu isterseniz dünyanın herhangi bir yerindeki bir kebapçı olsun, isterseniz dünyanın herhangi bir yerinde kendine büyük güçler ithaf eden, büyük güçler atfeden, ben çok güçlüyüm diye sağda solda anlatan başka birileri olsun. Sadece ve sadece cesaret. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yayının sonundaki bu 5 dakika için bir kez daha özür diliyorum. Zamanınızı çaldım. Ama emin olun önemli. Bugün yaşadığımız hırsızlık gibi, yani o bakışın yumuşamaması gibi, onun gibi önemli. Bununla ilgili ne aşama ne kademe yaşandıysa size anlatmaya devam edeceğim. Merak etmeyin, yani burada anlatıp benim sorunum bu falan demeyeceğim. Bununla ilgili ne aşama alındıysa, ne yaşandıysa hepsini göreceksiniz. Bu yayını Barcelona'dan izleyen var mıdır bilmiyorum. Ama lütfen eğer izleyen varsa bugün gidip bana o düzgün Türkçeyle cevap veren arkadaşa sadece şunu söylesin. Yaptığın yanına kalmayacak, bunu bil. Yaptığın yanına kalmayacak. Hesabı kilitlemekle falan çözemiyorsun çünkü bu işleri. Beni o hesaba ulaşmaktan men edebiliyorsun, doğrudur. Dükkanı ne yapacaksın? Dükkanı tadilata alıp hemen toparlayacak mısın? Ya da toparlayınca bitecek mi bu? Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz deyince kapanacak mı? Bir hırsızlığın üstünü kapatmak bu kadar mı basit? Değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dünyanın herhangi bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Çünkü biz burada siyaset konuşuyoruz da kendi siyasi görüşlerimizi konuşmuyoruz. Derdimiz bu değil bizim, hiçbirimizin. Biz bu ülkede iyi yaşamak telaşında olan insanlarız. Birlikte ama. Birbirimizden korkmadan, kaçınmadan, öteki, beriki, şucusu, şucu, bucu demeden. Biz bu ülkeyi sevenler bir arada yaşamaya razıyız. Yeter ki birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü bunu yaparsak ayırmaya çalışan her kimse, adının, sanının, unvanının, yeteneğinin, zenginliğinin, büyüklüğünün hiçbir önemi yok. O kaybedecek. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Unutmadan çarşamba sabah yayınımız olmayacak. Şimdiden söyleyeyim. Haftanın ortasını pas geçeceğiz. Benim çünkü o sabah yayını o araya sıkıştırma şansım yok. Mümkün değil. Burada yayını yaptıktan sonra yetişebileceğim bir durum yok. Sabahın erken saatinde başka bir yerde olmak zorundayım çünkü. O nedenle de çarşamba sabah yayınımız olmayacak. Bunu söyleyeyim size. Bir saat sonra görüşebiliriz eğer uygunsanız. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam burada olacağım ben. Gelin, eğer ikinci yayına gelemeyecekseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.